Ayrım 22, sayfa 285. Toz ve egzoz kokusu. Çocuklar otomobilin ardından koşuyorlar. İşte Makbule abla diyor Nuri. Ablası geliyor aklına Yaşar'ın. O arefe günü uzun uzun ablasını beklediği o acılı gün. Bir çocuk ayakkabısı için morarmış yaş dolu gözü. Ve bir televizyon şimdi. Kaç adamın Makbule ablaya boşalmasının karşılığıdır bu televizyon. Taksitle alınmışsa her takside kaç adam düşecek acaba? Taksidi ödemesinde payı olacak adamların çoğu belli değildir henüz. İleride tanıyacak onları Makbule abla. Ve ödedikleri paradan payına düşenlerin bir kısmını televizyon taksidi için ayıracak. Sana bir şarap ısmarlarım istersen. Makbule abla 20 lira verdi bana. Makbule ablanın 20 lirası kaç adam demektir? Makbule ablanın televizyonu, Makbule ablanın kumbarası, mor boyalı sessiz ev ve yüreğine sığmayan Makbule ablanın bir başka çeşidi olan Hatice. Sanki ilk kez 20 liralık görüyor, alıyor Nuri'nin elinden. Arkasını önünü inceliyor. Çeşitli çağrışımlar yapıyor 20 liralık. Kadın sıcaklığını ve yumuşaklığını düşünüyor. Sana ne hatırlatıyor bu para diyor Nuri'ye. Gözlerini kaydırarak yılışıyor Nuri. Sorulur mu be abi diyor. Parayı çekiyor Yaşar'ın elinden. Senin niyetin kötü, istersen şarap alırım. Başka şey için vermem. Alalım diyor Yaşar. Nombutal kanına karışırken Makbule ablayı düşünüyor. Neden yakınlık duydu ona? 6. kısım. Bir günde 100-120 kişiyle vizite yapıyordu. Vizite 15 liraydı. 850 kuruşu ev sahibine yani patrona 50 kuruşu markaları toplayan vekile 6 lirası da Makbule'ye kalıyordu. Cumartesi günleri iyi giderdi işler. Sırada bekleyen müşteriler kuyruğu yatmakla bitmezdi. Bazı geceler oturaklı ağır müşteriler çıkardı. Gecelik kalırdı onlarla Makbule. Her isteyenle gecelik kalınmazdı. Uygun bulduklarının isteğini kabul ederdi. Beğenmediklerine doluyum derdi. Gecelik ücreti belediye tarifesine göre 150 liraydı. Vizite ücretini de belediye saptardı. İşlerini güvenlikle sürdürebilmeleri için devlet baba her türlü önlemi alırdı. Kapılarında sürekli bekçi polis beklerdi. Vergisini de aksatmadan öderdi Makbule. Belediye tarifesi 150 liraydı da gizlice uydurduğu içkilerle bir masa kurabilirse 300-500 aldıkları da olurdu. Patronla vekil gecelik ücretinden paylarını alırlardı, bahşişe karışmazlardı. Kazancı kötü değildi Makbule'nin. İşinden yakındığı da yoktu. Dünya nimetlerinin çoğunu bu yolda tanımıştı. Fakat zaman zaman içini kaplayan kaygılar karanlık bir yağmur bulutu gibi içini basardı. Fırtınalar yüreğinin kapısını penceresini sarsardı. Yıllar geçtikçe eskiyordu Makbule, göğüsleri sarkıyordu. Beli kalınlaştıkça kalınlaşıyor, göbeği büyüyordu. Bacakları domur domur yağ bağlıyordu. Yeni ve genç kadınlarla rekabet edemiyordu. Bu kaçınılmaz gerçek iğneden korkan fakat az sonra iğne yemek zorunda olan bir insanın tedirginliğiyle sarsıyordu onu. İkinci sınıf bir genel kadındı şimdi. Önündeki yıllara daha da düşecekti. Bir şoför otomobiline nasıl özen gösterirse Makbule de kendisine öyle özen gösteriyordu. Herkese öptürmezdi kendini. Göğsünü sıkmalarına, örselemelerine izin vermezdi. Ücretinin dışında para alabileceğini, aklı kestiklerini öptürür, göğüslerini sıktırırdı. Her parçasını ayrı ayrı değerlendirmeye çalışırdı. Meme ve bacak karının aynalı vitrinidir derdi. Bir arkadaşı da elini orasına burasına şap şap vurur, bunlar bizim sermayemiz kızım derdi. Dudak, meme, bacak ve iş bankasının kumbarası. Yüzü pek güzel değildi Makbule'nin. Yuvarlak, ezgin, köylü yüzü güldüğü zamanlar bile hüzün kokardı. Fakat müşteriye nasıl davranacağını, nasıl bakacağını, nasıl hoşnut edeceğini bilirdi. Her şey gibi genel kadınlar da sınıflara ayrılmıştı. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf kadınların ücret tarifeleri de ayrı ayrıydı. Haftada iki gün, salı ve cuma günleri saat 2'de dış kapıya, Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne muayeneye giderlerdi. Hastalık kapıp kapmadıkları saptanırdı orada. Hastalık belirtileri görülenlere çalışma izni verilmezdi, ta ki hastalıkları geçinceye dek. Ara sıra Makbule'de de görülürdü hastalık, bel soğukluğu, sistit gibi. Adet günleri olsun, hastalık nedeniyle olsun çalışamadığı günler sıkılırdı. Ve çalışamaz duruma gelirse ne yapacağını düşünürdü acıyla. Bir zamanlar sayılı genel kadınlardan biriyken bugün genel ev temizlikçiliğine düşmüş kadınlar tanırdı. Yoksulluk ve hastalık içinde kıvranan, yaşam öykülerini gözyaşlarıyla anlatan emekli genel kadınlar bilirdi. Makbule'nin de birikmiş parası yoktu. Gün kazanıp gün yiyordu. Onun kazandığı paralar da artık geçersiz ve muhtaç duruma düşmüş, çoğu genel kadınlar gibi patronların ve dostlarının cebine giderdi. Yaşlı deney görmüş genel kadınlar gençlere öğüt verirlerdi. Gençliğinizin kıymetini bilin, çeşme akarken doldurmaya bakın, gençlik giderse elden kimse bakmaz yüzünüze derlerdi. Ve şu gerçeği vurgularlardı. Gençlik elden giderse müşteriniz de gider. Müşterisi olmayan genel kadının dostu da olmazdı. Niye dost tutuyorlardı ki kabadayılar? Genel kadının parasını yemek için değil mi? Diz kirası diyordu buna Makbule. İşte Makbule de Sabriye ödüyordu diz kirasını şimdi. İlk zamanlar ne çok sevmişti onu. Şimdi rahatsız olduğu ağız kokusunu bile duymamıştı. Takım takım elbiseler, gömlekler almıştı ona. 5 yıldır çalışıyordu Makbule, bir dikili ağacı bile yoktu. Kimi zaman içi burkularak, öğürtü duyarak düşünürdü. 100 binleri aşan insan geçmişti üstünden. Sabri'yi o insanlardan, 5 dakika, 10 dakika içine sıkıştırdı o insanlardan ayıran özellikler neydi? Neden bir başkası değildi Sabri? İşte bu kendi irade ve isteğine bağlı değildi. Asıl adı Makbule değildi. 29 yaşındaydı. Eskişehir Seyit Gazi nüfusuna kayıtlıydı. Kocası Eskişehir Devlet Demir Yolları'nda memurdu. Öteydi adı. 3 yıl evli kalmıştı onunla. İçkici, kumarbaz, ahlaki bütün değerleri sıfır bir adamdı. Pomaktı. Eve sık sık konuk getirirdi. Konukların içkisini hazırlar, hizmetlerini görürdü Makbule. Bu masrafların kocasının cebinden çıkmadığını bilirdi. Konuklar kafayı bulunca yarı gizli elle sarkıntılık ederlerdi Makbule'ye. Kızardı, yakınırdı olanlardan kocasına. Fakat sonraları kocasının da telkinleriyle eve gelen konuklarla sırayla yatmaya başladı Makbule. Ellerine geçen parayı kumara veriyordu kocası. Başka kadınlarla yiyordu. Kumarda hep kaybediyordu. Kaybettikçe eve gelen adam sayısı artıyordu. 2 yıl böyle geçti ve en sonunda kocası öğüte gırtlağına dek birikmiş borçlarını ödemek maksadıyla Makbule'yi MZ adında birine, biri 6 aylık, biri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte toptan sattı. Bir süre MZ'nin yanında kaldı ve kocası öğüteden boşandı. Mahkeme önünde ayrılma nedeni şiddetli geçimsizlik. MZ garip huyları olan anlaşılması güç bir adamdı. Makbule'yi hem kendisi kullanıyor hem de başkalarına kiralıyordu. Kiralık bir gelinlik gibiydi Makbule. Bir otel odası gibi, numaralı bir sinema koltuğu gibi. O sırada evlerine gelip giden MZ ile de garip ilişkileri olan KG adında bir kabadayıya aşık oldu Makbule. Gerçekten sevgi duyduğu ilk adamdı KG. Sevginin insanı kör kütük ettiğini o zaman anladı Makbule. Çocuklarını MZ'nin başına bırakıp onunla kaçtı. Yaşamının en mutlu günlerini anımsadıkça özlem duyduğu anılarını KG ile geçirdi. Her şeyini seviyordu onun. Belinden silahı eksik olmazdı. Güzel konuşurdu, içki masasına yakışırdı, leylak esansını severdi. Uzun yıllar cezaevlerinde kalmıştı. Yanık sesiyle etkili gazeller söylerdi. Mutluluğu 1 ay sürdü ve sonunda nasıl olduğunu bile anlayamadan Antakya Genel Evi'nde buldu kendini. KG 20 bin lira karşılığında Antakya Genel Evi'nde H adında bir patrona satmıştı Makbule'yi. "Dardayım, delikanlının darda kalması zordur," diyordu KG. "Bu borcu ödedikten sonra gideriz buradan. Ben de bir mekan açarım kendime. Hayatımızı kurtarırız," diyordu. Artık vesikalı bir kadındı Makbule ve KG'nin vesikalı dostuydu. Sevgisi bitmemişti, tutkunluğu geçmemişti. Fakat gönlü kırıktı. Bir süre sonra ansızın kayboldu KG. Günlerce haber çıkmadı. Meraklanıyordu, ağlayarak yolunu bekliyordu onun. İnanıyordu ki bir gün dönecek ve Makbule'yi buradan alıp gidecekti. Bu düşlerle avunurken bir akşam patron H anlayışla acıyarak şöyle dedi ona. "Kızım, KG'yi boşuna bekleme. O bir daha gelmez. Aklından çıkart onu. Sen onun genel evlere sattığı ilk kadın değilsin. Onun işi bu. Boşuna ağlayıp sızlama. Bana 20 bin lira borcum var. Bana ağlayan değil, müşteri çeken, çok iş yapan kadın gerekli." Her iş o işin gereklerini nasıl öğretirse insana, Makbule de yeni işinin gereklerini öğrenmekte gecikmedi. Cuma'dan cumaya 100 lira harçlık veriyorlardı, başka para vermiyorlardı. Kazandığı paralar borcuna sayılıyordu. Yemek parası, temizlik parası, yatak yorgan parası derken 6 ay geçti, borcu tükenmedi bir türlü. Sabahtan akşama karın tokluğuna yüzlerce adamla yatıyordu, giyecek şeyleri de yoktu. KG'nin aldığı 1-2 parçayla idare ediyordu. Önden düğmeli bir fistan yaptırmışlardı Makbule'ye, soyunması kolay olsun diye. Bir baby doll almışlardı, 3 tane de naylon kilot. Odası pek güzel değildi. Geçici olarak pilli bir pikap vermişlerdi ona. KG'nin sevdiği şarkıların türkülerin plaklarını almıştı Makbule. Günler hüzüne ve acıya alıştırdı Makbule'yi. İşi en kısa zamana nasıl sığdıracağını hileleriyle birlikte öğrendi. Bir takım Külhan Beyler kahvesini içmeye geliyorlar, onu dost tutmak istiyorlardı. Makbule de çok istiyordu bir dostu olmasını. KG'den umudunu kesmişti, dostu olanlara imreniyordu. KG'yi andıran yeni yetme bir Arap delikanlısına kanı kaynadı. Kıvırcık saçlı, ince yüzlü, güzelce bir çocuktu. Hevesliydi bu yola. Ünlü bir sinema oyuncusuna öykünüyordu davranışlarıyla. Delikanlı, burada hayat yok dedi Makbule'ye. Kaçalım, büyük bir şehre gidelim. Ve bir gün genç bir kız heyecanıyla kaçtı Makbule. Doğruca Ankara genel evlerine geldiler. Aldığı ilk avansla bir güzel donattı dostunu Makbule. Deliler gibi seviyordu onu. Kazandığı her kuruşu ona veriyordu. O da kumara, içkiye. Kocası ÖT'nin, KG'nin yaptıklarını yapıyordu o da. Bir gece kötü haber geldi. Bir kahvede kağıt oynarken 5 lira yüzünden çıkan bir tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü dostu. Şaşkına dönmüştü Makbule. Patronu ona dedi ki, bak kızım, dostun öldü. Ölüsüne sahip çıkma, dirisine yaptın da ne oldu? 5 lira için öldü. Ölüsüne sahip çıkman binlerce liraya mal olur. Para kolay kazanılmıyor. Burada gömsen mezardı falandı. Memleketine götürmeye kalksan taksiydi falandı. Üstelik ailesi senin yakana yapışır. Orospu oğlumuzun başını yedin derler. İyiliğin dert olur başına. En iyisi ailesine bir tel çek, gelip ölüsünü alsınlar. Öyle yaptı Makbule. Sahip çıkmadı dostunun ölüsüne. Ailesine telgraf bile çekmedi. Çok geçmeden bir kabadayı dikildi başına. Ose. Bu kez onun zorunlu dostu oldu, korkudan. Dediğini yapmazsan senin yüzünü keser demişlerdi, iyice korkutmuşlardı. Hiç sevmiyordu Ose'yi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir adamdı. Ondan kurtulmak için çareler ararken tanıdı Sabri'yi. Önce kahvesini içmeye gelmiş, sonra da gecelik kalmıştı onunla. Yastığın altına 500 lira bahşiş bırakmıştı Sabri. Davranışlarından etkilenmişti onun. Hiçbir yanı benzememekle birlikte şaşılacak biçimde KG'yi anımsatıyordu Makbule'ye. Kanı çekmişti onu. Fakat Ose'den korkuyordu. Durumu Sabri'ye açtı. O da sen onu bana bırak dedi. Ose'yi tanıyordu. Çok geçmeden Ose Ankara'yı terk etmek zorunda kaldı. Bu durum ona duyduğu güven ve yakınlığı arttırmıştı. Artık Sabri'nin dostuydu. Ona çalışıyordu. Bugüne dek 100.000'in çok çok üstünde insanla yatmıştı Makbule. Düşündükçe nasıl olduğuna şaşardı. Koca bir şehir nüfusu derdi kendi kendine. Evet, koca bir şehir nüfusu. Onların cebinden çıkan milyonlarca liralar, peki o koca şehir nüfusunun ödediği milyonlarca liradan ne kalmıştı Makbule'ye? Patron, vekil, vergi, dostlar, zorunlu giderler, haraçlar, süzgecinden yalnızca karnını doyuracak, yalnızca ertesi güne devam edecek bir para kalmıştı Makbule'ye. Zorunlu iş giderleri ve yiyecek. Artık böyle yaşamak istemiyordu. Dost sömürüsünden kurtulmak, kazandığı parayla yarını güvence altına almak istiyordu. Ama bunu nasıl başaracaktı? Sabri'den nasıl kurtulacaktı? Sabri'den kurtulsa bir başka Sabri'ye, Sabri'lere karşı nasıl direnecekti? Ana caddeye çıkmışlardı. Nereye gidiyoruz abi diyordu şoför. Bizi eve bırak Şükrü. Sabri'nin suskunluğundan her zaman kuşku duymuştu Makbule. Kahveden ayrıldıktan bu yana hiç konuşmamışlardı. Televizyon için ısrar etmişti dün gece. Kazandığını olduğu gibi ona veriyordu. Sorun televizyon değildi demek. Gelecek paralara televizyon adına borçlanarak bir çeşit el koymaydı. Bu sabah demişti ki, bugün alırsan al, almazsan başka zaman istemez. Bugün çok önemli bir gün olmalıydı Sabri için. Son günlerde hep sinirli, kırıcı davranıyordu. Ağız arar gibi sözler atıyordu ortaya. Ayrılmak isteyişini sezmiş olmalıydı. Biraz gezsek dedi Sabri'ye. Eve gidelim, sonra gezeriz. Konuşacaklarım var seninle. Konuşacaklarını televizyon alanından sonraya bırakması anlamlıydı. Ne konuşacağı olabilirdi Sabri'nin? Konuşacaklarını bu sabah evdeyken neden konuşmadı? Eve gitmek istemiyordu Makbule. Niyeti gerçekten konuşmak olsaydı, bir lokantada, pastanede, arabada konuşamaz mıydı? Sezgileri tatsız şeylerin yaklaştığını duyuruyordu ona. Korkuyordu, eve gitmek bile bile ateşe atılmaktı. Ama karşı koyacak gücü bulamıyordu kendinde. Basit ucuz eşyalarla döşeli küçük bir katta kirayla oturuyorlardı. Belediyenin verdiği bir izin karnesi vardı Makbule'nin. İzin karnesiz çıkamazlardı dışarı. Adet hastalık günlerinde evde kalırdı. Gecelik müşterisi olmadığı zamanlarda iş sonrası eve gelir, sabah 9'da genel eve dönerdi. Korkak ve kuruntulu bir küçük memur titizliği de sürdürürdü işini. Merdivenleri çıkarken bacakları titriyordu Makbule'nin. Ne konuşacağını merak ediyordu. Sabri'nin durgunluğu elinde olmadan yürek çırpıntılarını hızlandırıyordu. O yaşamayan ev kokusu girer girmez yüzlerine çarptı. Hiçbir eşya canlı değildi. Eşyalarla Sabri ve Makbule arasındaki iğreti ilişki, iğreti bağ her davranışlarında kendini gösteriyordu. Sabri ceketini çıkartmıştı, ter kokuyordu. Kahverengi kabzalı Astra tabancası belinde duruyordu. Buzdolabından rakı çıkardı, Makbule salatalık doğrarken sordu. ''Merak ettim, ne konuşacaktın benimle?'' Rakısını bir dikişte içti, gözdağı vermek, korku salmak için hep böyle yapardı. ''Beni iyi dinle'' dedi, ''kıvırtmadan cevap ver.'' Boğazı kurumuştu Makbule'nin. ''Ben şerefli bir delikanlıyım'' dedi Sabri. ''Delikanlı şerefimi her şeyin üzerinde tutarım. Kendimi de öyle çakala çukala kolay kolay harcatmam. Ben OS'ye de benzemem. İcabında kendimi öldürttürürüm ama harcatmam. Kimseyi de kendime güldürtmem. Benim adım Jandarma Sabri, anladın mı?'' Yüreği çarpıntılarla sarsılarak sözüne nereye varacağını kestirmeye çalışıyordu Makbule. Sabri bardağına rakı dolduruyordu yeniden. Ellerinin titrediğini gördü. ''Bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı?'' Bir dikişte içti yine rakısını, gözlerini kısarak baktı. ''Muzaffer diye birini tanığın mı? Böyle bir adam geldi mi sana?'' Şaşırmıştı Makbule. Gözü sık sık Sabri'nin tabancasına kayıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. ''Nereden bileyim ben? Gelenlerin adı alnında yazmıyor ki.'' ''Bırak şimdi numarayı.'' ''Amma adamsın ha, ne bileyim ben Sabri, yüzlerce adam geliyor günde, nereden bilirim ben kimin kim olduğunu, senin niyetin tatsızlık çıkartmak, bırak Allah'ını seversen be Sabri, ne istediğini anlamıyorum ki.'' ''Ben erkeğim, anladın mı erkek, benim altımdaki karı kuyruk sallamaya başladı mı doğrarım onu, doğduğuna pişman ederim, beni ne sandın sen?'' ''Ne dediğini anlıyorsam Allah belamı versin, ne söyleyeceksen açık söyle de bilelim, tatsızlık çıkartmak istiyorsan o başka.'' ''Yapma be anam babam, ağzımızın tadını bozma durup dururken.'' ''Kahveni içmeye kimler geldi son günlerde, söylesene bana.''
''Kafamı karmakarışık ettin, her gün bir sürü adam gelir. Kimin kim olduğunu ne bileyim ben, nereden çıktı bu da anlamıyorum ki.''
''Bana doğruyu söyle, tamam mı, yoksa ikiniz için de iyi olmaz.''
''Hoppala, vallahi sen oynatmışsın, ikiniz dediğin de kim?''
''Sen ve Muzaffer, benli Muzaffer.'' ''Ne dolaplar çeviriyorsunuz anlat bakalım. Benim altımda aşna fişna ha?''
''Konuşacağım deyince sahiden bir şey var sanmıştım. Şu konuştuklarından hiçbir şey anlamıyorum. Ne oldu sana? Dellendin mi nedir?''
''Bak kendini kurnaz sanıp beni uyutacağını sanıyorsan aldanırsın. Bu adam sana gelmiş iyi biliyorum ben. Hiç yalan söyleme bana. Seninle gecelik bile kalmış ve sana dostluk teklif etmiş yalan mı?''
''Aklım ermiyor vallahi sana, deli misin nesin? Herkes müşteri kapmak için bin türlü oyun çeviriyor, bilmem mi? Öyle oluyor ki paylaşamıyorlar müşteriyi. Bir bir kolundan çekiyor, biri bir kolundan. Şaşırdık ne yapacağımızı. Müşteri çekmek için kimine kaş ederiz, kimine göz kırparız. Aklına esen bir şeyler söyler. Dostum olun mu, postum olun mu, bilmem ne. Biz de idare ederiz işte kafayı almak için. Kimin ne olduğunu ne bilirim ben. Günde 100 kişinin altından geçiyoruz. Sokakta görsem tanımam çoğunu. Sen de başımıza Muzaffer midir ne boktur onu çıkardın.''